değerli katılımcılarımız, teknolojinin gücünü daha iyi bir yarın için kullanmak şimdiki konumuz. Kurumsal dijital sorumluluk, vatandaşları dijital olarak güçlendirmek konusunda konuşmak üzere. Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Türk Telekom Kurumsal İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Başarı sahneye davet ediyorum. Kendileri bizlerle birlikte olacaklar sahnede ve oturumu Mert Başar yönetecek. Mert Başar, moderatörlüğünüzde katılımcılarımız geliyor. Sizleri sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz.
Çok şanslı olduğumuzu söylemek isterim. Türkiye'deki IT endüstrisi, teknoloji endüstrisinin en iyi adamları şu anda sahnede benimle beraber.
Estağfurullah.
İkisi Kadıköy Anadolu Sesi'nden arkadaşım.
O bayağı varmış Kadıköy Anadolu.
O yüzden Burak az konuşacak kendisi. Farklı bir liseden olduğu için yapacak bir şey yok. Hemen başlayalım istiyorum. Burak senle başlayalım. Şöyle aslında iki tane önemli projeniz var. Bir tanesi çözüm kumbarası, bir tanesi Türkiye'nin hayal haritası. Bugün biliyorsunuz 2030 hedeflerini nasıl yakalayacağız Türkiye olarak? Teknolojiyle bunu nasıl başaracağız konusu. Sizinle bu projeleriniz var. Nasıl eşleşiyor? Hızlıca dinlemek istiyorum.
Çok teşekkürler Mert. Şimdi aslında sosyal projeler ve teknoloji birbiriyle çok alakalı. Çok alakasız gibi gözüküyor aslında, alakalı. Bugünün dünyasında geçmişe oranla çok daha fazla alakalı. Aslında biz de bu projeleri bu yüzden yaptık. Çünkü teknoloji kişisel hayatımızın büyük bir parçası oldu. Ve sosyal fayda anlamında da kullanıyoruz. Ama daha fazla kullanmamız lazım. Biz uluslararası şirketlerin yöneticileri olarak yurt dışına sunum yaptığımızda hep Türkiye'den bahsederken genç nüfusun sosyal medyayı nasıl kullandığıyla övünüyoruz. İşte ne bileyim, Facebook'ta, Twitter'da ilk 10'da olmak bir gurur kaynağı ama yeterince teknolojiyi sosyal fayda için kullanıyor muyuz? Bu büyük bir soru işareti. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkenin teknolojiyi bu kadar seven, her 9 ay 10 ayda bir cep telefonunu değiştiren bir nüfusun sosyal fayda için teknolojiyi daha fazla kullanmasını bekleriz. Kullanmalıyız. Dolayısıyla umarım bu ve benzeri toplantılar Türkiye'de sosyal medyayı tüketmenin ötesinde sosyal fayda sağlamak için teknolojiyi daha fazla kullanılmasına vesile olur. Ben diliyorum ki aslında teknolojiyle çok daha fazla sosyal sorumluluk projesi çıksın ve bunları hayata geçirelim. Şimdi biz iki tane proje yaptık. Birincisi çözüm kumbarasıydı. Bu çözüm kumbarası projesinin çıkış noktası şu. Biz istedik ki toplumun sorunlarına toplum kendisi çözüm üretsin. Dolayısıyla çözümü biz Ankara'dan beklemeyelim. Ankara, kamu her noktaya yetişemez. Özel sektör olarak bizim de kısıtlı kaynaklarımız var. Dolayısıyla biz de yetişemiyoruz. Ama toplum bir bütün olursa ve biz de platformu sağlarsak buna vesile oluruz dedik. Çözüm kumbarasının çıkış noktası bu. Biz bir platform yarattık. Fikri olan girişimciler, sosyal girişimcilerle fikre destek olmak isteyenleri buluşturma noktası. Aslında hani tabiri caizse yemek sepetinin sosyal versiyonunu yapalım diye yola çıktık. Fena da olmadı. Başarılı oldu diyebilirim ama biz bunu yaparken Bahçeşehir Üniversitesi'nden 19 yaşında bir sosyal girişimci Sosyal Ben projesiyle müthiş bir başarıya ulaştı. Bizim şirket olarak ulaştığımız başarıdan çok daha fazlasına ulaştı. 10 bin kişiye ulaştı ve 10 bin kişiye dokunarak 10 bin kişinin hayatında bir değişiklik yarattı, bir pozitif bir gelişme yarattı. Bu önemli. Biz çözüm kumbarasından bir sonraki adımda biraz Türkiye'deki gençleri daha iyi anlayalım istedik. Girişimcilik ekosistemini daha iyi anlayalım dedik. Bu noktada da Türkiye'nin hayal haritasını ve girişimcilik DNA'sını çıkarttık. Dolayısıyla yaklaşık 2000 kişiye ulaşıp hayalleriniz ne nasıl şekilleniyor diye sorduk. Burada bizi bir miktar şaşırtan şey şu. Hayal kurmaktan korkuyoruz ve büyük hayallerimiz yok. Yani çocuklukta dahi hayal kurmak yerine belirli hedeflere doğru koşuyoruz. bugünün internet dünyasında bilgiye erişimin, hayalleri hayata geçirmenin çok kolay olduğu bir dünyada bunlara daha fazla vakit ayırmamız lazım. Özellikle bizim araştırmamızda gençlerin daha çok hayal kurduğunu ama biz yetişkinlerin bu hayali baskıladığını görüyoruz. Bu baskıyı ortadan kaldırsak, çocuklara küçük yaşta sen hangi meslek sahibi olacaksın, büyüyünce doktor mu olacaksın, mühendis mi olacaksın yerine hayallerinle toplumda neleri değiştireceksin, ülkeye nasıl katkın olacak diye sormanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ben sözlerimi burada toparlayayım, zaman baskısı altındayız.
Arkadaşlar, efendim, Burak Aydın, Intel Türkiye Genel Müdürü. Kendisini bir alkışlar mıyız? Teşekkür ederiz. Kravatlı beyefendi de Microsoft Türkiye Genel Müdürü Sayın Murat Kansu. Murat Bey, siz de bu kodlama konusunda biraz hakikaten kafayı takmış ve pozitif anlamda kafayı takmış vaziyettesiniz. Minik parmaklar geleceği programlıyor. Biraz anlatır mısınız, neler yapıyorsunuz?
Tamam. Hem onu anlatayım hem diğerlerini anlatayım.
Çok memnun oldum.
Burak da anlattı. Büyük bir dönüşüm var dünyada, özellikle dijital dönüşüm. Nasıl eskiden buhar makineleri kas gücünün yerini aldıysa artık beyin gücünün yerini de bu dijital dönüşüm, bilgisayarlar, otomatikleşme alıyor ve beyinle yaptığımız şey nedir? Dünyayı görmek, yaşantımızı değiştirmek, daha iyi yaşamak. Artık bütün bunları bu dijital dönüşümle birlikte bilgisayarlar yapıyor ve bunun dışında kalmamamız lazım. Türkiye olarak da, bütün insanlar olarak da. Olaya biz böyle bakıyoruz. Ve elimizden geldiğince bunu Türkiye'de de, dünyada da desteklemeye çalışıyoruz. Biz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile çok eski yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Ta 2000'lerin başında bilenler bilmeyenlere bilgisayar üretiyor diye, belki hatırlarsınız, efsane bir programdı. O hala da devam ediyor. 2000'in başından beri Türkiye'deki daha dezavantajlı çocuklara, gençlere bilgisayar okuryazarlığını öğretmeye çalıştığımız bir çabamızdı. Çok da mutluyuz bunu yapmaktan. Onun yanında ama bir sürü başka şeyler yapıyoruz. Bazılarında belki sizler de yer alıyorsunuzdur. En önemlisi Açık Akademi. Açık Akademi Türkiye'nin en büyük online kod öğretme, kod yazmayı öğretme platformu. Şimdiye kadar 190 bin kişi bu akademiden geçti. Hala da artarak devam ediyor. Niye önemli bu? Çok fazla kamunun, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarında olan bir konu değil kod yazmak maalesef henüz. Olması gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz. Intel'le, Cisco'yla da çok bunu ittiriyoruz ama biraz zaman alıyor. Bari biz bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünerek çıkmış bir şey. Bunları öğrensin ki gençler Türkiye'yi, kendilerini dönüştürebilsinler. Diğeri, senin söylediğin Minik Parmaklar Geleceği programıyla bunu Habitat'la birlikte yapmıştık ve Finans Bank'ın da ortaklığıyla 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklar kodu, yazılım, programlama yazılımını kullanarak oyunlar geliştirdiler. Çok çok ilginçti. 22 şehirde bunu yaptık, dolaştık. 5000 çocuk bu eğitimlerden geçti ve şeylerini, yaptıkları oyunları bize sundular. 2 hafta önceydi yanılmıyorsam, bayağı önemli kişilerden oluşan bir jüri kazananları seçti ve ben orada gördüğüm zaman oyunlara inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Çok karmaşık, heyecanlı ve bunu yapan çocuklar, sunan çocuklar 8 yaşında, daha doğru düzgün konuşamıyor bile. Yani inanılmaz güzel bir şeydi. Bunu devam ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Bizim için çok çok önemli bir etkinlik. Yine Finans Bank ve Habitat'la birlikte. Yine Habitat'la beraber yaptığımız Geleceğini Tasarlama programı var. O da gençlere bunu kendisi belki ulaşamayacağı mali sebeplerden dolayı ortamlardan kurtarıp biraz daha ücretsiz bir şekilde web tasarımı, programlama gibi yetenekleri kazandırıcı bir program. Bu da çok çok önemli bizim için. Zamanın farkındayım. En sonuncusu da kadınlar. Çok önem verdiğimiz bir konu. Teknolojinin kadın liderleri diye bir yarışma yaptık geçen sene. Onu da belki basında görmüşsünüzdür. Türkiye'de 5000'e yakın bilgisayar mühendisliği öğrencisi var. Bunların yalnızca %15'i kadın. Kızlarımız, mezun olanları. Elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olanlar %30. Ağırlıklı olarak erkeklerin hakim olduğu bir sektör ya da konu diyeyim. Teknoloji ve dijital dönüşüm. Bunu arttırmamız lazım. Bir tek cinsiyet eşitliği değil, kadınların daha öne çıkmasını da destekleyici şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Orada da bir yarışma yaptık. İnanamazsınız yani ev hanımı diyeceğiniz kadınlarımız çok güzel projelerle geldiler. O ödülleri havaya kaldırışları insanı hakikaten hani duygulandırıyordu. Çok genç kızlarımız da geldi liselerden. Bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da dediğim gibi her zaman yanımızda olan bir program. Bizi de buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Murat Bey'in bir sözünü alıntılayayım. Eskiden erken kalkan yol alır denirdi.
Evet.
Şimdi erken kodlayan yol alıyor. Microsoft'un da bu yöndeki çalışmaları çok dikkat çekici.
Doğru.
Evet, Cenk Bey. Tekrar hoş geldiniz efendim. Cisco Türkiye Genel Müdürü. Siz neler yapıyorsunuz?
Zaman tamamını kullanayım mı? Önce hemen sorayım.
Evet. Dijital... O yüzden ben hiç konuşmuyorum. Tamam. Hemen pas atıyorum.
Hemen dijital konuya gelelim. Öncelikle hepiniz şurada sıraya girdiniz. Kartınızı almak için kuyruk oldunuz. Aslında teknoloji bunların hepsini çözebilir. Düşünün yüz tanıma kameraları olduğunu, daha siz gelirken, daha evvelden buraya başvururken bir fotoğraf gönderdiğinizi, sizi yüz tanıma yaparaktan anında kartlarınız hazır olabilirdi. Çok çabuk içeriye girebilirdiniz. İsim verip onların kartları aramasına gerek kalmazdı. 4 tane CEO buraya gelmek için yaklaşık olaraktan 1 saat yol yaptık mı? Yaptık. Şimdi geri dönerken de 1 saat yol yapacağız. Yani toplamda 2 saatlik bir verim kaybı. 4 kişi hesaplarsak 8. Hani günlük, bir günlük iş kaybı. Hadi bunu 2000-3000 dolar diyeyim. Şimdi herkes başlayacak maaş hesaplamasını. Teknoloji bunu da çözebilir. Şuraya bir telekonferans koyabilirdik, telepresence koyabilirdik. Hepimiz kendi ofisimizden bağlanabilirdik. Yani aslında gelmek istediğim nokta şu. Dijital dönüşüm her sektöre, her yere dokunmaya başladı. Yani şöyle bir eventte bile teknolojiyi çok daha iyi kullanabilirdik. Bizim Cisco olarak da yaptığımız araştırma önümüzdeki 10 sene içinde tam tamına 19 trilyon dolar bir katma değer çıkacak dijital dönüşümden. Şimdi bunun katma değer diyoruz, bir kısmı verimlilik arttırma, kalite arttırma yönünde, bir kısmı da yeni işler, yeni iş dalları çıkarma yönünde. Şimdi Türkiye olaraktan da bakarsak, eğitime de bakarsak biz bunun neresinde olacağız? Yani önemli endüstrilerimiz nelerdir? Bunları doğru dijital dönüşümü yaptırtacak mıyız, yaptırtmayacak mıyız? Bunları hepimizin düşünüp bakması lazım. Bunu çok önemli buluyorum. Çünkü her 10 market liderlerinden 3'ü önümüzdeki 3 sene içinde değişecek, 4'ü pardon. Düşünürseniz bu hem bir fırsat hem bir tehdit. Lider olduğumuz sektörlerdeki bunları örnek verebilir. Mesela inşaat sektörü, Çin'den sonra dünyada en fazla yurt dışında inşaat yapan ikinci ülkeyiz. Eğer burada düşünün akıllı bina yazılımlarını Türkler yapmayıp da başka firmalar yaparsa işin katma değerini yine onlara kaptıracağız. O yüzden biz tahmin olaraktan 192 milyar gibi Türkiye'nin önümüzdeki 10 sene içinde buradan bir katma değer çıkaracağını düşünüyoruz. Bu da yetmiyor. Çünkü %1 zaten dünya gelirinden bu kadar bir pay alıyoruz. Bizim mutlaka buralara daha aktif çalışmamız lazım. Şimdi bu nedir? Daha fazla eğitime dediğimden beri konuşuyoruz. Fırsat tanımaktır. Bizlerin de bir Cisco Akademi diye kuruluşumuz var. Özellikle sertifikasyon, dünyada geçerli olan bir sertifikasyon. O eğitimi geçtikten sonra belli IT bilişim okuryazarlığına kavuşuyorsunuz, uzmanlığına kavuşuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun buralardan işler çıkarabiliyorsunuz. Dünyada 5,5 milyon insan eğitim görmüş 97'den beri. Türkiye'de de 2000 yılından beri biz burada çalışıyoruz ve yaklaşık 53 bin insanımızı eğittik. Ve işin güzel tarafı bunların %25'i de bayanlar. Yani evet, bayanların bu sektörlere katkısı bizim için çok çok önemli. Yine biz de Birleşmiş Milletler'le beraber 2005 yılından beri bir programımız var. Onlarla da yaklaşık olaraktan 3000 kişiyi eğittik. Yani eğitim, eğitim, eğitim birincisi buradan başlıyor. İkincisi odaklanma. hangi alanlara odaklanacağımıza çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Çünkü veri artık yeni petrol, hep onu söylüyoruz. Bu veriyi doğru toplamak, bunu doğru analiz etmek ve geleceğe doğru analiz yapmak çok çok önemli bir hale geldi. Yani data mining, data processing ve predictive analiz dediğimiz İngilizce, bu alanlarda iş fırsatları çok fazla çıkacak. Okullarımızda, üniversitelerimizde bu yönde eğitim veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Akademisyenlerimiz bu yönde lecture'lar hazırlıyor mu, hazırlamıyorlar mı? Müfredat hazırlıyorlar mı, hazırlamıyorlar mı? Biz firmalar olaraktan, teknoloji firmaları nasıl katkıda bulunuyoruz? İnanın her gün buna kafa yoruyoruz. Hep beraber bakanlarımızla konuşuyoruz. Eğer bu genç popülasyonu doğru kullanabilirsek önümüzdeki 15-20 sene içinde Türkiye gerçekten hedeflediği noktalara gelebilir. Ama bizim de yavaş yavaş popülasyonumuz yaşlanıyor. Önümüzdeki 15-20 senelik o pencereyi kullanamazsak ne yazık ki bu avantajımızı kaybedeceğiz diyorum. Zamanımda 30 saniyede erken bırakmış oluyorum, değil mi?
Harika bir şekilde tamamladın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Sağ olun.
Değerli CEO'larımıza çok teşekkür ediyoruz. Gayet hızlı, gayet güzel bir oturum oldu.